Kitabın adı Portre'deki Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 24. Ayrım. Bölüm 11. Sorgulamalara portografi listesinin en başındakilerle başladılar. Eve, potansiyel şüphelilerle görüşürken Hastings'e dair de pek çok yeni fikir ediniyordu. O bir manyaktı, bir dahiydi. Anlaşılması çok zor bir adamdı. Deli ama çekiciydi gibi çeşitli fikirler Eve'in görüştüğü kişiden kişiye değişiyordu. Eski asistanlarından birini Greenpeace Parkı'nda bir çekim esnasında yakaladı. Modeller, bir kadın ve bir erkek, yeni bir spor kıyafeti sergiliyordu. Ama Eve göre her ikisi de üzerlerinde ten rengi incecik bluzlar, hantal botlar ve uzun şapkalarla çölde yürüyüşe çıkmaya hazırlanan keşişlere benziyordu. Kısa, kıvırcık, koyu renk saçlı Elsa Ramirez ince bir kadındı. Teni güneş altında çalışmaktan epey bronzlaşmıştı ve çekimi yapan fotoğrafçıya istediği bir şeyleri getirip götürüyor, ekibin geri kalanına bazı işaretler veriyor, su şişelerini taşıyor ve verilen talimatlar neyse onları yapıyordu. Gününün epey zordan zor ötesine doğru ilerlemeye başladığını hisseden Eve yürüdü ve elini fotoğrafçının omzuna dokundurdu. İri yarı sarışın kadın, Hastings sayılmazdı ama yine de etkileyici bir homurtuyla arkasını döndü. "Bir mola lütfen," dedi Eve ve rozetini kaldırdı. "Bütün yasal izinlerimiz tamam. Elsa?" "Duyduğuma sevindim ama burada olma sebebim çekim izinleriniz değil. Bir mola verin, gölgede dinlenin. Yoksa çok titiz yardımcım, bütün izinlerinizi incelerken benim istediğim süreden çok daha uzun süre çalışamazsınız. Elsa?" Eve parmağıyla kadına gel işareti yaptı. "Sadece bir saatlik işimiz daha kaldı." Elsa onlara doğru koştururken çoktan sırt çantasından evrakları çıkarmaya başlamıştı. "İzinlerimiz burada." "Onlarla işim yok. Bana Dirk Hastings'ten bahset." Elsa'nın yüzü taş kesildi. "O camın parasını ödemem. Şişeyi bana Hastings attı, çatlak herif. Beni dava edebilir, siz de güzelce hapse atabilirsiniz ama o lanet camın parasını ödemem." "Şubat'ta onunla çalışıyormuşsun. Tam olarak," Eve notlarına bir baktı, "4 Şubat'tan 18'ine kadar." "Evet, savaş tazminatı filan almam gerekiyordu aslında." Genç kadın kalçasına doğru düşen bel çantasından bir şişe su çıkardı ve içti. "Deli gibi çalışmak umurumda bile değil. Bayılırım çalışmaya. Öfkeyi de anlarım. Ben de öfkeli bir tipimdir. Ama hayat deli insanlarla uğraşmaya değmeyecek kadar kısa." "Fotoğraftaki çocuğu tanıyor musun?" Eve, Sulu'nun fotoğrafını ona doğru uzattı. "Hayır, harika bir yüz ama. Fotoğraf da güzel, çok güzel. Konu tam olarak ne?" "Asistanı olarak çalışırken Hastings'in dosyalarına erişimin var mıydı?" "Elbette. İş tanımımın bir parçası da işleri dosyalamak, istediklerini dosyadan çıkarıp ona vermekti." "Neler oluyor? Fotoğraflarından bazılarını aldığımı filan mı söylüyor? Çalışmalarından birini? Bu saçmalık, lanet olsun. Ayrıca tamam delinin tekidir ama iftiracı değildir." "Hayır, ona ait bir çalışmayı aldığını söylemiyor. Ben öyle bir şey yapıp yapmadığını sordum." "Bana ait olmayan şeyleri almam. Ayrıca öleceğimi bilsem başka bir insanın çalışması üzerine kendi ismimi koymam. Ayrıca öyle bir şey yapacak kadar adi olsam da asla kimseye yutturamazdım. Hastings'in farklı bir bakışı vardır. Adamın bir stili var. Tamam, piçin teki olabilir ama gözü gören herkes anlardı." "Bu onun çektiği bir fotoğraf mı?" Elsa fotoğrafa tekrar baktı. "Hayır. Güzel, gerçekten güzel ama güzelden muhteşeme geçmeyi başaramıyor. Şuradaki." Elsa baş parmağıyla arkadaki ağacın orada duran fotoğrafçıyı işaret etti. "O da iyidir, çok yeteneklidir. Fotoğrafları çeker, müşterinin istediği bakışı ve görüntüyü de yakalar. Ama yalnızca düz ticari işler yapabilir. Hastings bu çekimi gözleri bağlı halde 5 dakikada yapardı. Ama bizimki Hastings'in sanatsal çalışmalarına ulaşamaz. Belki muhteşem olmak için gerçekten de biraz çılgınlık gerekiyor. Hastings de 5 yıldızlı bir muhteşemdir. Sana saldırmış." Elsa derin bir nefes verdi. Ayakkabısının burnunu toprağa sürttü. "Pekala, tam olarak saldırı değildi. O kendini kaptırmışken yeterince dikkatli olamadım, öngörülü davranamadım ve öngörü sahibi olmak da iş tanımımın bir parçasıydı. Bir şeyi yanlış yaptım, bana bağırdı, ben de ona bağırdım. Dedim ya, ben de öfkeliyimdir. Evet, şişeyi fırlattı ve evet, tamam, tam olarak bana fırlattı diyemeyiz. Cama atmıştı. Sonra camın parasını benim ödeyeceğimi söyledi ve hakaretler savurup bağırmaya devam etti. Ben de çıkıp gittim ve geri dönmedim. Lucia bana ücretimi gönderdi, eksiksiz olarak. O kadın işleri hep rayında tutar zaten, yani mümkün olduğunca diyelim. Eve, Lucia'yı da aradan çıkarmak için portografiye döndü. Hastings hakkında tek kötü kelime etmem, epey kötü şeyler söyleyecek bir sürü insan bulacaksınızdır zaten. Ve zaten beni dinleseydi bir avukat tutardı. Hatalı tutuklamanız için sizi dava ederdi. Onu tutuklamadık ki. Aynı kapıya çıkar. Burnunu çekerek masasına oturdu. Tanrım, adam bir dahi ve dahiler dünyanın geri kalanıyla aynı kurallara uymak zorunda değiller. Cinayet işlemememiz gerektiği kuralı da onlara dahil mi? Hastings'i cinayetle suçlamak cevap bile vermeyeceğim bir iddia. Asistanlarından birini asansöre atmış, yani kaldırıp atmaktaki gibi atmış. Birine şişe fırlatmış, birini camdan atmakla tehdit etmiş. Galiba birini maksibüsün altına atmakla tehdit etmişti. Liste uzayıp gidiyor. Kadının kan kırmızısı dudakları itirazla büküldü. Her biri için bazı nedenler vardı. Sanatçılar, gerçek sanatçılar zaman zaman öfkeli olabilirler. Pekala, Hastings'in dahilik kaynaklı öfkesi konusunu bir an unutalım. Dosyaları, kayıtları ve görüntü disklerinin güvenliği ne durumda? Lucia başını salladı, sonra bir elini beyaz saçlarının arasından geçirdi. Güvenlik diye bir şeyimiz yok. Bu konuda ne beni ne de başkasını dinlemedi. O parola ya da prosedüre dair şeyleri hatırlayamaz ve istediği veriye ulaşamayınca da çok öfkelenir. O yüzden özel bir güvenliğimiz olmadı hiç. Yani isteyen herkes onun çalışmalarına ulaşabilir. Yani ilk önce üst kata çıkabilmeleri gerekir. Yani sadece modeller, müşteriler, sürekli değişip duran asistanlar, diğer çalışanları ve buranın personeli. Temizlik ekibi, bakım ve onarım. Lucia omzunu silkti. Gerçi sadece Hastings yokken girip işlerini yapabilirler. Hastings'i huzursuz ediyorlarmış. Arada öğrencilere izin verirler. Gerçi bir ücret ödemek zorundalar ve konuşmaları da yasaktır. Eve derin bir nefes aldı. Temizlik, bakım ve onarım ekibinin ve öğrencilerin listesi var mı? Elbette. Herkesin listesi vardır bende. Ofise geri döndüğünde Eve kendini odasına kapadı. Bir pano kurdu. Kurbanların fotoğraflarını, Nadine'e gelen mesajları, sorguladığı insanları ve sorgulayacaklarını panoya astı. Sonra oturdu, notlarını masanın üzerine yaydı ve bütün zihnini önündekilere yoğunlaştırdı. Jackson Hooper ve Diego Feliciano ile tekrar görüşmüştü ve bu kez hikayeleri neredeyse birbirinin aynıydı. Kenby Sulu'yu hiç tanımıyorlardı. İsmini bile duymamışlardı ve cinayet gecesi evlerinde yalnızdılar. Hooper ve Feliciano arasında muhtemel bir bağlantı olabilir miydi? Eve başını iki yana salladı. Bu saçma bir ihtimaldi. Düşüncelerinin raydan çıkmamasına özen göstermeliydi. Katil kurbanlarından bir şey istiyordu, ışıklarını. Hastings asla o ışığı söndürmeyeceğini söylemişti. Katil o ışığı söndürüyor muydu? Yoksa başka bir şeye mi dönüştürüyordu? Kendine? Hangi amaçla? İhtişam. İhtişam istiyordu. Tanınmak, övgü. Ama hepsi o kadar değildi. Kurbanlar belli sebeplerden ötürü seçilmişlerdi. Gençlik, canlılık, masumiyet. Her ikisi de aklen, ruhen ve yüzleri bakımından ışıl ışıl gençlerdi. Parlak ışıklar. Katil, mesajlarını göndermek için veri kulübünü tercih etmişti. Yani kulüplere giden bir tipti. Oradaki ortamı, işlerin nasıl yürüdüğünü ve üniversiteli gençler için cazip bir ortam olduğunu biliyordu. Katil de bu üniversitelilerden biri miydi ya da öyle mi olmak isterdi? Üniversitede okumaya parası yetmemiş olabilirdi, üniversiteden atılmış olabilirdi. Hayran olunan bir sanatçı olmak yerine Bir orada, bir burada çalışan biri olmuştu belki. Görüntüleme üzerine bildiği şeyler vardı. O sanatta yetenekliydi. Evet, Lien Browning'i düşündü. Cinayet vaktin nerede olduğunu ispat edebiliyordu ama önceden ayarlanmayacak bir durum değildi. Eve notlarına ekleme yaptı. Browning ve veya Bright Star ve Hastings arasında bir bağlantı olabilir miydi? Bilgisayarı kullanarak bir şehir haritası açtı ve söylediği mekanların ışıkla vurgulanmasını istedi. İki olay yeri, iki üniversite kampüsü, portografi, otopark, Browning'in dairesi, Diego'nun dairesi, veri kulübü, iki kurbanın evi, kurbanların bırakıldığı iki mekan. Her iki kurbanın cesedi de iş yerlerine yakın bir yere bırakılmıştı. Neden? Katilin iş yerinin nerede olduğunu merak etti Eve. Çalışmasını nerede yapıyordu? Bu çok kişisel ve çok önemli çalışmasını nerede yapıyordu? Kulübe yakın mıydı? Aracı var ama gezinmek, gözlem yapmak, avlanmak, mesajını iletmek için neden uzağa gitsin ki? Her iki kurban da katilini tanıyordu. Eve bundan emindi. Selamlaştığı bir tanıdık, iyi bir arkadaş, sınıf arkadaşı, öğretmen. Daha önce de gördükleri biri. Ama kurbanlar aynı ortamlardan değildi. Aynı insanları tanımıyordu. Hastings ve veri kulübü dışında ortak bir şey yoktu. Eve bir tarama talimatı verdi. Veri kulübünün 5 sokak yarı çapında bulunan fotoğraf stüdyolarını istiyordu. Stüdyoların sahipleriyle Lucia'nın verdiği listedeki isimler arasında çapraz sorgu ve eşleştirme istedi ama bir sonuç elde edemedi. Peabody'ye oralarda çalışanlara dair bir liste hazırlamasını ve Lucia'nın listesindekilerle karşılaştırmasını söyleyecekti. Peabody'yi ararken dalgın bir tavırla başını ovaladı. Alnının ortasına sağlam bir ağrı oturmuştu. ''Bana yiyecek makinesinden bir şeyler alır mısın? Üzerimde hiç kredi yok ve o aptal makineler artık giriş kodumu kabul etmiyor. Çünkü onları sürekli tekmeliyorsun. Git ve bana lanet bir sandviç getir. Dallas, mesain 5 dakika önce bitti. Peabody, beni oraya getirme.'' diye uyardı Eve ve linki kapadı. Eve, dışarıdan gelen vardiya değişimi seslerini duyabiliyordu. Birilerinin toplanması, birilerinin yerleşmesi, selamlaşmalar, sataşmalar, o akşamlık vedalaşmalar, atışmalar. Masasında oturup berbat sandviçi yerken harika kahvesini yudumladı. En son verileri ekleyerek yeni raporunu yazdı, laboratuvara sıkıştırdı, Morris'e iki sert mesaj bıraktı, sonra da tekrar panosuna bakmaya başladı. Katil, sonraki kurbanını çoktan seçmişti. Eve bundan emindi ve doğru bağlantıyı bulamazsa başka bir parlak ışık daha sönecekti. Eşyalarını topladı ve yapılacaklar listesindeki noktalardan en azından birini daha tamamlamaya karar verdi. Eve gidip Rourke'un kıçını tekmeleyecek. Yapmaya çok hevesli olduğu bir şey değildi ama yeterince oyalanmış, ertelemişti zaten. Asansöre doğru ilerlerken Doktor Mira'nın ona doğru geldiğini gördü. ''Seni yakalamayı umut ediyordum. Tam zamanında karşılaştık o zaman.'' dedi Eve. ''Odama gidebiliriz.'' ''Hayır, hayır, eve gidiyordun. Ben de aynısını yapmak istiyorum. Neden hem yürüyüp hem konuşmuyoruz? Yürüyen banttan insek olur mu?'' ''Tamam. Hastings'le işin bitti mi?'' ''Evet, büyüleyici bir adam.'' Aşağı inen yürüyen bantlardan birine binerlerken Mira gülümsedi. Uzun ve yorucu bir günden sonra bile çok taze görünmeyi başarıyordu. Etek ceket takımı krem rengindeydi ve üzerinde tek bir leke yoktu. Eve, New York'ta yaşayan, özellikle de polis merkezinde çalışan birinin beyaza bu kadar yakın bir renk giyip hala günü lekesiz olarak tamamlayabilmesinin nasıl mümkün olabileceğini düşündü. Hem tonu hem de dokusu bal sarısı olan saçları Mira'nın güzel yüzünü çevreliyordu ve inci küpelerini takmıştı. Ülkedeki en iyi profil uzmanlarından biriydi ve işe gelirken inci takıyor diye düşündü Eve ve içmeyi çok sevdiği o taze bitki çayları gibi çiçek kokuyordu. Şık ve ince topuklu kadınsı ayakkabılarıyla yürüyen banttan zarifçe indi ve diğerine bindi. ''Huysuz!'' diye devam etti Mira. ''Kavgacı, rahatsız edici, eğlendirici ve inanılmaz dürüst. Yani suçsuz. Bence öyle ve onu bana gönderirken sen de zaten suçsuz olduğunu düşünüyordun.'' ''Bilmiyorum. Belki bir sinir anında birilerini çatıdan aşağı atabilir ama oturup soğukkanlı bir şekilde cinayet tasarlayacak ve aynı soğukkanlılıkla planını uygulayacak bir tip olduğunu düşünmüyorum. Hayır, değil. Belki öfke terapisi falan alabilir ama bence bir kayıp olur. Ben ondan gayet hoşlandım diyebilirim. Ben de öyle. Katilinde Hastings'in küstahlığı ya da bir türevi olabilir ama onun güvenine ve doğallığına sahip değil. Ve Hastings yalnızlıktan gayet memnun ve keyifliyken katilin kendini çok yalnız hissediyor. Görüntülere sanatı için olduğu kadar sunduğu yoldaşlık, arkadaşlık için de ihtiyacı var. Fotoğraflardaki insanlar onun yoldaşı mı oluyor? Bir anlamda. Onları içine alıyor. Gençliklerini, enerjilerini, oldukları her şeyi, tanıdıkları herkesi de almış oluyor. Arkadaşlarını, ailelerini. Katil onların yaşam gücünü alıyor. Onları hiç bozmuyor, zedelemiyor. Çalışması çok titiz ve temiz. Şiddet yok. Çünkü ona aitler, ona dönüşmek üzereler. Çok iyi. Onların görüntüsünü muhafaza ediyor, en güzel halleriyle resmediyor, en iyi pozlarını yakalamaya çalışıyor, kamera için süslüyor, pozlarına büyük özen gösteriyor. Bunun bir boyutu sanatsal, bak ben neler yapabiliyorum, ne kadar yetenekliyim, ama bir boyutu da salt kibir, artık bir bütünüz ve iyi görünmek istiyorum. Enteresan, evet büyük ihtimalle öyle, karşımızdaki karmaşık bir insan Eve, ve yapmakta olduğu şeye mutlak bir hakkı olduğuna gerçekten inanıyor. Hatta buna mecbur olduğunu düşünüyor. Ama bencillikten uzaklaşamıyor. Kutsal bir misyonda değil. Karşılık istiyor. Tanınmak, övülmek, hayranlık istiyor. Geçmişte sanatına dair hayal kırıklığı yaşamış olabilir. Ama başarısız olduğuna değil, yeteneğinin göz ardı edildiğine inanıyor. Anlaşılmadığına inanıyor. Hastings tarafından ya da Hastings'i ona tercih eden başka biri tarafından olabilir. Eğer kurbanların ilk fotoğraflarını Hastings'in dosyalarından aldıysa ki öyle olması kuvvetle muhtemel, motivasyonundaki bir etken de rakibini alt etmek ya da akıl hocasını. Garaja doğru ilerlerken Mira tek kaşını kaldırdı. Hastings'i bir akıl hocası olarak düşünemiyorum nedense. Kendisi de öyle düşünmez ama katil farklı algılıyor olabilir. Eğer istersen bu davaya biraz daha zaman ayırabilirim. Son raporlarını da gönderirsin bana. İlk fırsatta gönderirim, teşekkürler. Eve biraz daha zaman kazanmak için Mira'ya arabasına kadar eşlik etti. Doktor Mira, uzun zamandır evlisiniz değil mi? Eğer Eve kişisel bir konuyu dolaylı olarak da olsa gündeme getirmeye çalışıyorsa, birlikte epey yol kat ettiklerini düşündüm Mira. Evet, önümüzdeki ay 32 sene olacak. 32 sene. Mira güldü. Evet, senin hayat sürenden daha uzun. Yani eminim iyi günler de kötü günler de olmuştur. Oluyor. Evlilik tembel ya da güçsüz insanlara göre bir şey değil pek. Emek istiyor ve emek vermek gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Aksi halde zaten bir anlamı olmaz ki. Çalışmak pek gözümü korkutmaz. Eve ellerini cebine sıkıştırıp bir ayak bileğini hafifçe yerde kıvırırken, yani en azından o da bir şey diye düşündü. İnsanlar zaman zaman birbirlerinden biraz uzak kalmak isteyebilirler değil mi? Bu öbürüne karşı artık farklı şeyler hissettiği anlamına gelmez illa. Evet. Tek başına olmak istediğimiz zamanlar olabilir ya da yalnız halletmek istediğimiz konular olur mutlaka. Her türlü ikili ilişkide bireyler kendilerine ait kişisel vakit ve alan isterler. Evet, yani mantıklı. Eve, Rourke'la aranızda bir sorun mu var? Bilmiyorum. Eve kendini tutamadan birden kelimeler ağzından dökülmeye başladı. Ben aptallık ediyorum, hepsi bu. Bir akşam biraz tuhaf davranıyor diye hiç yoktan olay çıkarıyorum. Ama lanet olsun, onun bana nasıl baktığını, sesinin tonunu, beden dilini bilirim ben. Ve kendi gibi değildi işte, bir şey olmuştu eminim. Kötü bir gün geçiriyordu belki. Neden böyle takıp duruyorum bilmiyorum. Çünkü onu seviyorsun. Onun için endişeleniyorsun. Dün gece tartıştık ve aramız kötü ayrıldık. Sonra yatağa da gelmedi. Bu sabah dava yüzünden erken çıkmam gerekti ama ona bir not bıraktım ve gün boyu dönüp beni aramadı bile. Dün akşam neredeyse beni kovdu. Bugün bütün günde ondan hiç haber alamadım. Bu hiç normal değil. Rourke böyle yapmaz. Peki sen onu aradın mı? Hayır, elbette aramadım. Onun sırasıydı. Pekala, dedi Mira sıcak bir gülümsemeyle. Ona biraz kişisel alan ve zaman vermiş oldun. Uzanarak Eve'in yanağına hafif bir öpücük kondurmasıyla genç kadını biraz afallattı. Şimdi eve git ve neler olmuş bir öğren bakalım. Her ikiniz de daha iyi hissedeceksiniz. Pekala, tamam, sağ ol, teşekkürler. Kendimi cidden aptal gibi hissediyorum. Hayır tatlım, sadece evli hissediyorsun. 24. ayrımın sonu, sayfa 243, devamı 25. ayrımda.